Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Atilla Türker'le Markaj başlıyor.
Radyo Spor'a Atilla Türker'le Markaj programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.01, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Atilla abi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Şimdi bir son dakika gelişmemiz var. Aslında tabii gelişme mi, nasıl ifade edilir bilmiyorum ama Süper Lig'de 22. ile 29. hafta arasındaki maçların programları az önce açıklandı federasyon tarafından. Tabii derbiler yakın. Bugün günlerden ne? 20 Ocak oldu değil mi?
20, evet.
31 Ocak'ta saat 19'da Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi oynanacak ki ikinci yarında ilk karşılaşması oluyor. Bu maç hatırlayacaksınızdır. İlk başta da sezonu açarken Beşiktaş'ın deplasmanda galibiyeti vardı Trabzonspor karşısında. 2 Şubat Galatasaray-Başakşehir maçı hemen öbür hafta içi saat 19'da oynanacak ve 6 Şubat'ta da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, o da yine saat 19'da oynanacak. 27 Şubat'ta ise yine saat 19'da Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında bir derbi karşılaşması var. Federasyon 8 haftalık fikstürü şimdiden paylaştı. Ben de seyircilerimize aktarayım istedim girişte.
Hiç ara var mı Mayıs ayına kadar? Yok,
yok
gibi.
Hiç,
yani belki
yok.
Belki bir hafta vardır, yani iyi bakmak lazım ama o
yok,
da mı yok diyorsun?
Yani hiç ara yok. Yani ligin ilk yarısı bitiyor. Hemen önümüzdeki hafta sonu ikinci yarısı başlıyor.
Şu anlamda diyorum, yani hafta içi oynanmayan durum var mı?
Var,
anlamında?
Var, var değil mi? Var, tabii. Var. Zaten yanılmıyorsam toplamda 9 hafta içi fikstürü var. 3'ü ilk yarı, 6'sı ikinci yarı gibi hatırlıyorum. Zaten ilk yarıdayız şu anda. 3'ü bu hafta geride bırakacağız. İlgin ikinci yarısında da 6 kez hafta içi mesaisi var.
Tabii, bu arada amili takım maçları var. Türkiye Kupası'na kalanlar var. Finale 8'e kalanlar var.
Tabii Mart ayında amili takım hazırlık maçları olacak.
Hollanda. İki tane maçımız var, evet, daha doğrusu. Biri Hollanda yani
geliyor.
O anlamda. Evet.
Ona hazırlıklar. Tabii buradan da Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun diye. O da milli takım havuzundaki önemli isimlerden biri.
Evet.
Dün çok talihsiz bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattığı söyleniyor. Milli takım için de artık Avrupa Şampiyonası'nda olması çok kolay gözükmüyor.
Evet, sezonu kapattı deniyor. Bir taraftan da ümitli konuşuyor. İnşallah, yani ne olursa olsun. Tabii doktorların beyanına sonuna kadar inanıyoruz. Allah şifa versin. Genç adam, genç futbolcu, yani Türk futbolunun yıldız oyuncularından birisi. Abdullah Avcı'nın dediği gibi, Sayın Abdullah Avcı Hoca'nın dediği gibi, genç adamdır, çabuk toparlar diyor. Yani inşallah diyoruz yani.
Ama tabii geçen sezon da böyle çok uzun süre takımdan ayrı kaldı sakatlık nedeniyle. Şimdi bu sezon da böyle bir talihsiz sakatlık. Yani tam oynaması gereken, belki de transfer yapacağı bir dönemdi. Yani
evet.
Şimdi yeni yeni böyle istikrarlı bir şekilde oynuyordu Abdülkadir Ömür. Abdullah Avcı'yla biraz daha özgüven kazandı. Takım iyiye gidiyor. Ama bu sakatlık onun da gelişimini sekteye uğratacak.
Birden aklıma şu geldi. Abdullah Avcı ile sezon başında anlaşma yapılsaydı, takımın başında sezon başında Abdullah Avcı olsaydı acaba çok şey değişir miydi? Değişir diye mi geliyor?
Atilla abi, şöyle ben düşünüyorum.
Tamam.
Şimdi geçen sezon çok golcü bir takım vardı değil mi?
Evet.
Trabzonspor.
Evet.
Ama en önemli oyuncularını kaybetmişti. İşte Sörloth, evet, gitti, Sosa gitti, Novak gitti.
Evet.
Bu oyuncuları kaybetti. Yerine gelenler de çok şaşalı oyuncular değildi. Ve beklenti çok fazlaydı Trabzonspor'dan. Newton'un o beklenti karşılanmadı ilk. İşte 7-8 maç herhalde görevde kaldı.
Evet,
ama
evet,
Abdullah Avcı gelseydi ve yine Newton'un oynattığı gibi bir oyun olsaydı, Abdullah Avcı bence çok sert eleştirilirdi. Şu anda avantajı Newton gibi bir teknik adamla başlandı ve çok kötü başlandı sezonu.
Evet.
Takım bu kadar kötü gidince de Abdullah Avcı en azından hani kötü takımı aldı hissiyatı oluştu.
Tabii.
Ama iyi bir takım alsa bence sezon başı mental olarak çok daha zorlu bir süreç bekliyordu Abdullah Avcı. O yüzden hani sezon başı gelse daha farklı olur muydu'nun cevabı bende kesin evet değil.
Evet değil, değil mi?
Ben biraz o algıdan dolayı, hani çünkü Trabzonspor çok kan kaybetti yaz döneminde. Şimdi
tabii,
Abdullah Avcı alsa beklenti çok yüksek olacak yine. Hani sanki Sörlot'u kaybetmemiş gibi.
Ama şöyle var, kan kaybetti ama o kan, yani kaybedilen kan aynen duruyor. Yani devam etti. Yine Abdullah Avcı o kaybedilmiş, kan kaybedilmiş halde takımı çalıştırıyor. Yani ilk haftalarda mesela bazı kritik maçlarda ne bileyim bir galibiyet alınsaydı veya iki galibiyet alınsaydı o 7-8 haftada, şu anda üstüne bir 6 puan koy. Tabii herkesin puanı veya düşüncesi değişiktir. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ne puanlar kaybetti son dakikada, uzatma dakikalarında falan.
Evet.
Bu iş yani şöyle olsaydı böyle olsaydı olmazdı da, ama yine de bir Abdullah Avcı olsaydı iyiydi gibi geliyor. Tabii.
Aynen, düşünüyor tabii, sizin dediğiniz senaryo da olabilirdi. Daha iyi de olabilirdi Trabzonspor. Benim dediğim de olabilirdi. Hani bilemeyeceğimiz için.
Evet.
Ben hani biraz bu dönemde gelmesi sanki biraz avantajın oldu gibi hissediyorum.
Abdullah Avcı'nın kişisel başarısı anlamında veya tablo anlamında, görüntü anlamında tabii en azından yere çakılmış bir takım mı aldı, şimdi zıpladı.
Aynen. Ha. Beklenti biraz nispeten tabii düşüktü geldiğinde.
Tabii.
Ama sezon başında gelse hani şampiyonluğa oynaması yine beklenecekti. Ve belki puan kayıpları olunca da çok eleştirilecekti.
İşte öyle veya böyle en azından yönetimsel anlamda hata var mıdır? Bence yine hata var. Bir kumar oynandı, kaybedildi. Newton hani kendini kanıtlamış çok önemli bir isim değildi. Ama yönetim inandı, güvendi. Yanlış bir tercih oldu. Yanlış olduğu zaman içerisinde anlaşıldı. Yaşandı yani.
Ama en azından böyle yanlış tercihler yapılsın. Ben Atilla abi bunun çok karşısına değilim. Yani evet çok başarılı olamadı Newton ama daha böyle tecrübeli bir teknik adam getirip başarısız olmaktansa en azından Newton gibi bir teknik adama şans verdiler. Evet. Hani beğenin beğenmeyin. Ahmet Ağlı'nı ben de zaman zaman eleştiriyorum ama cesur hamleler yaptı teknik direktör konusunda. Ünal Karaman ilk geldiğinde çok cesur bir hamle değil mi? Onu görevde tutmak ayrıca. Bu yeni Malatya Spor maçı vardı. 5-0 kaybetti. Devam edeceğiz dedi ve Burak'la Onur Kıvrak da yolları ayırdı Trabzonspor. Hüseyin Çimşir'le yol devam etmek çok cesur bir karar. Hani beğenin beğenmeyin. Newton kez aynı şekilde. Çünkü genelde yönetimler çok daha kolay kaçmıyorlar mı teknik adam konusunda? Hemen ezberdeki isimlere gidiyorlar. Bir kısır döngü oluşuyor. Onu kırdı gibi hissettim.
Newton konusunda ben acaba olmasaydı daha mı? Yani şöyle yerli bir isim olarak genç bir teknik direktörle yola çıkılsaydı, devam edilseydi anlamında. Ama Newton de o süreçte takımın antrenörlerinden biriydi. Tabii o doğrultuda yola devam edildi. Yani tabii başarısızlıktan sonra konuşması da kolay benim gibi. Yani başarılı olsaydı veya iki tane galibiyet alınsaydı Newton şimdi el üstünde tutuluyordu. O da ayrı mevzu yani.
Evet, şimdi yavaş yavaş ligimizde de yabancı teknik adam sayısı artıyor. Rize'de Thomas'la yollar ayrıldı. Yerine Şumudika, Gaziantep'ten gönderilen Şumudika geliyor. Bilmiyorum resmi açıklama sanıyorum henüz gelmedi ama anlaşma bitti.
Çok saf bir soru soracağım. Yani iyi kötü kimse de kusura bakmasın, tevazuya da gerek yok. Bazı teknik direktörlerin gelişi gidişi, futbolcuların gelişi gidişi, transferleri şudur budur, ücretler, menajerler, iyi kötü konuya hakim olmasak bile hakim olmaya çalışıyoruz. Thomas nasıl geldi Rizespor'a? Bunu çok saf iyi niyetle soruyorum. Yani bildiğim bir şey de yok yani.
Öncesinde Antalya Spor'daydı evet. Geçen sezon. Evet. 4'te 0 mı yaptı ya da 6'da 0 mı, hiç puan alamadan sanki yollar ayrılmıştı. Başarısız bir teknik adamlık deneyimiydi. Sonra nasıl geldi ben de bilmiyorum.
Şöyle şimdi tabii dinleyenler ya Thomas'ı bilmiyor musun diyecekler de futbolcu olarak biliyoruz yani Thomas son derece önemli bir isim futbolcu olarak. Fakat teknik direktörlük olarak nasıl geldi, nasıl getirildi, bizim bilmediğimiz bazı hususlar mı var? Geçmişte çok büyük başarıları mı var? Olsa duyardık gibime geliyor ama böyle Antalya Spor gibi, Rize Spor gibi son derece önemli camialarda görev alabilecek ne özelliği vardı? Bilen varsa söylesin. En azından aydınlanırım. Bunu çok net ve saf iyi niyetle soruyorum.
Evet Atilla abi ama işte bilemiyorsunuz. Şimdi Thomas negatif bir örnek. Sonuçta başarısız oldu evet diyebiliriz. İki takımda da Antalya Rize ama Çağdaş Atan için de benzer yorum yapabiliriz herhalde. Çünkü o da hani Sergen Yalçın ekibinde ama teknik adamlık macerası yok ve Alanya gibi hani Sergen Yalçın görev almış, Erol Bulut görev almış. Tabii. Böyle bir takıma geldi ve başarılı oldu.
Ama içinde, işte sen de onu söylüyorsun. Önünde çok değerli isimlerle çalıştı. Değerli isimler vardı önünde. Thomas, yani geçmişte Avrupa'da veya Türkiye'de büyük teknik direktör olarak üstüne basarak söylüyorum. Başarıları var mı? Yani en azından şu takımı şuraya getirdi. Şöyle futbolcuları kazandırdı Türk futboluna falan diye. Hani merak ettim gerçekten.
Thomas bildiğim kadarıyla Okan Burun yardımcılığını evet yaptı. Hani o yüzden teknik adamlık deneyimi yoktu ama belli ki ya da inşallah öyledir. Bir şey görmüştür kulüp başkanları.
Hı, olabilir tabii.
Felsefesi vardır belki. Ki eminim vardır. Teknik adam sonuçta illaki bir oyun felsefesi oturtmak zorunda.
Bir de şu var. Kendimle çelişmek istemem ama bir Antalya Spor gibi camia, yani ısparlama, bu tür teknik adamlarla yola çıkılmaz. Yani gerçekten bildikleri bir şey de olabilir anlamında söylüyorum. Yani koskoca Rize Spor, o kadar yatırımlar yapıyorsunuz, büyük beklentiler var. Birilerini mutlu etmek için ısparlama teknik adamla çalışılmaz.
İnşallah öyledir diyeyim ben de yani. Atilla abi ama Türkiye'de tabii işler pek öyle yürümüyor maalesef. Bu genelde yerliler için oluyordu aslında. Yerlilerin evet hani siyasilerle evet, evet araları iyi oluyor ve öyle araya hatırlı kişileri sokup görev alma.
Tabii.
O işliyorlar ve
feci ahbap çavuş ilişkileri Türk teknik direktörleri de oluyor. Aynen. İnanılmaz derecede başarısız teknik direktörler her yıl iş buluyor. Her sezon iki takımı küme düşürüyor veya işte abartarak söylüyorum. Mutlaka iş buluyor. Nasıl buluyor? Kart vizit sayesinde iş buluyor. Veya menajerlerle anlaşıyorlar. Ahbap çavuş ilişkisine giriyorlar. Menajer onu kulüp başkanıyla görüşerek o teknik direktör o kulübe yerleştiriyor. Ama daha yerleştirir yerleştirmez önüne, teknik direktörün önüne A4 kağıdına yazılmış 18 tane futbolcuyu koyuyorlar. Menajerin kendi futbolcusu tabii. Geldi alma teknik direktör olarak. Zaten teslim olmuşsun falan çark. Böyle dönüyor yani hemen hemen bunu da herkes biliyor. Tüm Türk ha bunu uygulamayan teknik direktör elbette ki var. Belki de çoğunluk var. Ben kötü örnekleri anlatmaya çalışıyorum. Yani bu olayı dediğim olayı tüm futbol ailesi biliyor. Ama buna karşı çıkan birbirinden değerli teknik direktörler var. Veya işini temiz pırıl pırıl yapan mutlaka menajerler de var. Ama öyle menajerler öyle teknik adamlar var ki yani... Menajer teknik direktörü göreve getirtiyor başkanla veya yönetimle görüşerek cilalayıp işte o şekilde sonra aynı menajer haliyle kardeşim göreve ben seni getirdim işte 18 tane futbolcu 3'ünü 5'ini al. Almazsan zaten senin kuyunu kazarlar. Kazıyorlar.
En son Gaziantep'te işte Şumudikale yolları ayrıldı. Başkanın bir açıklamasına denk geldim. İşte birçok bize talep geldi dedi teknik direktör konusunda. Teknik direktör boşta olan isimler Gaziantep'in kapısını çalıyorlar. Biz boştayız işte bizi görevi getirin diye. Hani kulüp başkanı olmak da zor burada.
Tabii.
Çünkü o kadar çok talep geliyor ki hani siz daha birine gitmeden tabii. Belki 10 tane mesaj alıyorsunuz. Ya da telefon tabii. Geliyor size.
Tabii.
Ben boştayım işte şunu al diye biri öneriyor belki. Ama Gaziantep gidip Portekizli Sapinto'yu getirdi. Az önce de resmi imzalar atılmış 2,5 yıllık. Şu müzika sonrası bir başka yabancıyla.
Sen araştırdın mı yeni teknik direktörü Gaziantep Spor'un teknik direktörü?
Sapinto'yu mu?
Evet.
Biraz agresif biri olduğunu gördüm. Hı. Çok araştırmadım ama sosyal medyada okudum. Öyle çok büyük başarılı olan biri ama futbolculuğu çok başarılı. Teknik adamlı aynı ölçüde
zaten
başarılı
48 değil. Yaşında bildiğim kadarıyla.
Evet. Çok yani ortasında hatta daha başında bile diyebiliriz teknik adamlık kariyerinin. Ama hani şu algının bence kırılması gerekiyor Atilla abi. Bilmiyorum katılır mısınız? Hani yabancılar Türkiye'de başarılı olamaz. Algısı sanki oluştu son yıllarda. İşte en son şampiyonluk Zico'da gelmişti. Sonra bir daha yabancı teknik adam şampiyon olamadı ama işte Şumudika bu ligde başarılı mı? Başarılı.
Evet.
Başarısız birçok yerli teknik adam var mı? Doğal olarak var zaten. 21 takımın hepsi başarılı olamayacak. O yüzden hani Sapinto'da ne bileyim Petrescu geldi Kayserispor'a.
Evet, Sabek, ünlü Ruman.
O geldi. Hani bu tarz isimlerin de biraz artması fayda sağlayabilir, bir rekabet getirebilir.
Şumudika deyince aklıma şu geliyor. Allah bir yerden veriyor, bir yerden alıyor abi.
Şumudika'nın burada işsiz kalmayacağı çok bariz değil miydi Atilla abi?
Yani tabii.
Çünkü
tabii.
Çok sorunlu, kabul tabii. Ama bir yandan da takımı çok iyi yerlere getirebiliyor.
Tabii. Yani şimdi bakıyorsun ligin üst sıralarında Gaziantep Futbol Kulübü.
Galatasaray'ın önünde hala şu
gayet
anda.
Tabii. Yani bu kadronun oluşumunda elbette ki teknik direktör çok önemli rol oynamıştır. Yani bu kendisine sunulan bir kadro değil bu elbette. Kendisi transfer etmiştir diyelim ki 10 transfer en az 5'i 6'sı ki öyle de olması gerekiyor. En azından yönetimin sunduğu isimler arasında kendisi son noktayı koyar veya kendisi önerir. İki tarafta uzlaşır. O futbolcu o şekilde transfer edilir. Kadro yapımı kolay değil. Kadro mühendisliği kolay değil. Şumudika elbette ki burada rol oynamıştır. O iyi kadroyu veya istediği kadroyu aldıktan sonra onu taktiksel anlamda da bir yere getirmek kolay değil. Şimdi bakıyorsunuz tabloya ligin en başarılı takımlarının başında uzak ara Gaziantep Futbol Kulübü geliyor. Diğer takımlara alt sıralarda gençlerin halini görüyorsun. Parasal anlamda, yönetimsel anlamda biraz da şeye geliriz herhalde Taylan Antalya'nın mevzusuna.
Gençler Birliği bu arada evet bu maçta da 4-0 dün kaybettiler Göztepe'ye, teknik direktörsüz Göztepe'ye.
Tabii.
Ve kadroda yani yedek kulübesi falan çok eksiği var Gençler Birliği'nin. Bu döneme mi mahsus, farklı sıkıntılar mı var bilemiyorum ama böyle tecrübeli futbolcular az, daha çok altyapıdan oyuncular var.
Şöyle 10 futbolcu eksik diye biliyorum.
Çok
hatta
eksiği vardı.
Bir cümleyle geçiştirmek istiyorum. Maç gecesi sağ olsun Murat Yavcı aradı, konuştuk. Tek tek isimleri saydı. Yani çok genç ağırlıklı bir kadroyla.
Bu güzel bir şey bu arada. Bunu eleştiri olarak söylemiyorum ama tecrübeleri çok gözükmüyor.
Tabii.
Bazı oyuncuların var tabii elbette. Beğendiğim isimler de var ama süper tecrübesi az olan isimlerden genelde fayda sağlamaya çalışıyorlar.
Fakat Gençler Birliği dün 4-7 ama 4-0 mağlup oldu ama 8-9 falan olurdu. Feci. Yani şimdi bakıyorsunuz çok genç oyuncularla yola çıkılıyor. Şimdi hemen hemen her kulüp, her takım iyi kötü transfer yapıyor. Aklınıza hangi kulüp gelirse gelsin. Şimdi 10 gün sonra herhalde bitecek değil mi transfer dönemi?
Evet.
Evet bitecek. Gençler Birliği daha kimseyi almadı. Mustafa Kaplan diyor ki Sayın Başkanımızla ve yönetimle görüşeceğiz. Bazı futbolcuların alması gerekiyor. Bazılarıyla yolların ayrılması gerekiyor. Bugüne kadar almadıysanız o da ayrı bir soru işareti. Bir, kulübün kasasında para yok. Bakın şöyle bir örnek vereceğim. Rahmetli İlhan Cavca kulüp başkanı iken genelde sezona kötü başlardı. Nasıl? Eli sıkıydı diyelim. Dur içinde yatsın. Türk futbolunun en büyük isimlerinden birisi. Fakat belki paraya kıyamazdı. Veya biz bu kadroyla götürürüz bu işi falan diye. Zaten şampiyon olamayacağını kendi de biliyordu Sayın Cavcav'ın, İlhan Cavcav'ın. Yetersiz bir kadroyla çıkardı genelde yola. Ligin devre arasında ne yapardı biliyor musun? Ya ligin alt sıralarında kaldığı için takıp hemen 3 futbolcu veya 7 futbolcuyu alırdı. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan veya da Avrupa'dan neyse. Ama kulübün kasasında para vardı Mert. Şimdi rahmetli İlhan Cavcav öldükten sonra kulübün kasasındaki 70 milyona yakın para bitti. Üzerine 60 milyon lira da borçlandı. Şimdi futbolcu almak istesin nasıl alacaksın? Para yok. Alamazsın da, alamayacaksın da. Şu anda ligin uzak ara, yanılmıyorsam 19 maçta 38 gol yedi. Ligin en fazla gol yiyen takımı. En az gol atan takımlardan birisi. Transfer edemiyorsun. Süreci yürütemiyorsun. Taylan Antalyalı'ya gelelim istersen. Bak
Atil abi orada reklama girelim.
Tabii, hayır.
Reklama gidelim. Hayır. Uzun bir konu çünkü. Tabii, tabii. O yüzden sizi de bölmeyeyim. Tabii. Konunun ortasında. Reklamdan sonra Taylan konusuna girelim.
Atilla Türker'le Markaj devam ediyor.
...13-19 saatlerimiz, reklamdan önce dedik ki Taylan Antalyalı konusu aslında geçen hafta programda biraz bahsetmiştik. Ertesi sabah tabiri Ajans Spor'da paylaştık. Tabii ki çok ses getirdi.
Feci,
haber.
Feci.
Atil abi, gerisini sizden dinleyelim.
Şimdi feci ses getirdi. Bu kadar ses getireceğini ben iyi kötü tahmin ediyordum ama feci. Yani örnek midir bilmiyorum da Twitter'da gün boyu trend topic oldu. Birinci sıraya yükseldi. 1 milyona yakın sadece bir tane haberimiz, o günkü haberimiz 1 milyona yakın görüntülenme sayısı oldu. Geceden attığımız Twitter'da 700-750 bin görüntülenme sayısı oldu. Bayağı ses getirdi. Fakat şu ana kadar gençlerimden çok ciddi bir ses gelmedi. Önce haberi ben istersen kısaca özetleyeyim. Şimdi Taylan Antalyalı malum Erzurumspor'dan Galatasaray'a gelen transfer olan 1,5 yıl önce çok değerli bir genç kardeşimiz, futbolcumuz, değerli bir isim. Taylan Antalyalı Erzurumspor'dan Galatasaray'a gelmeden önce Gençler Birliği ile Erzurumspor arasında bir protokol imzalanıyor ki o protokolu daha önce de yayınladık. Geçen hafta da yayınladık seninle birlikte Ajans Spor çatısı altında. Nedir bu protokol? Taylan Antalyalı Erzurumspor'dan başka bir kulübe gittiği takdirde bonservis ücretinin %40'ını Gençler Birliği alacaktır şeklinde protokolda bir madde var. Çok net bir biçimde. Haliyle ne olacaktı? Erzurumspor'dan Galatasaray'a gitti. Onun %40'ını Gençler Birliği alacak. Fakat o süreçte Erzurumspor Kulübü Başkanı, o dönemki başkanı Hüseyin Üneş şunu söyledi ısrarla. Taylan Antalya'nın bonservis ücreti 3 milyon euro dedi. Biz dedi kulübün menfaatleri doğrultusunda bu parayı istiyoruz. Taylan Antalya'da da aynı şekilde kulübüme para kazandırmadan bir yere gitmem diye gazetelere demeç verdi, televizyonlara demeç verdi. Taylan Antalya'da çok sayıda kulüp istedi Beşiktaş'ta olmak üzere ki sonunda Galatasaray'a nasip oldu diyelim. Fakat şöyle bir enteresan bir şey oldu. Demeçler verildi. Galatasaray bir kuruş bonservis ücreti vermeden biz bu transferi hallettik dedi. Erzurumspor Kulübü ise açıklama yaptı. Biz sadece 450 bin lira fesih bedeli aldık dedi. Tabii bu arada Galatasaray Taylan Antalyalı'ya sadece ve sadece 4 milyon lira imza parası verdiğini duyurdu. Şimdi ortada bir bonservis bedeli gözükmüyor. Sadece tekrarlıyorum Galatasaray'ın Taylan Antalyalı'ya verdiği 4 milyon liralık bir imza parası var ki bunu kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Erzurumspor da şunu duyurdu. Biz dedi Taylan Antalya'nın alacaklarını feragat etmesi sonucu 450 bin lira para aldık dedi. Haliyle ne oldu? Gençler Birliği %40'lık herhangi bir şey almak durumu oluşmadı. Yani bonservis ücreti verilmedi gözüküyor. Sadece Galatasaray'ın Taylan Antalya'yla verdiği bir imza parası var. Bu kadar. Fesih bedeli zaten Taylan Antalya'nın içerideki parasıydı. Bu kadar. Sonra 1,5 yıl önce hatırlarsın biz bir haber yaptık. Dedi ki kardeş bu hayatın normal hayatın akışına aykırı bir durum. Yani Galatasaray bunu bonservis bedeli vermeden nasıl alır? Her şeyden önce koskoca Erzurumspor Taylan Antalyalı için bonservis bedeli vermeden nasıl bırakır?
şeklinde bir haber yaptık. O protokol %40'ı kapsayan protokolü da yayınladık. Aradan zaman geçti. 10-15 gün önce işte hayatta hiçbir şey gizli kalmıyor. Bazı telefon trafiği, şu trafik, bu trafik derken belgeler benim elime ulaştı. Belgelerde ne var? Taylan Antalyalı transferin son günü Galatasaray'a gidiyor. 2 Eylül 2019 tarihinde 4 milyon lira aldığı ortaya çıkıyor. Bu zaten bilinen bir şey. Fakat 2 gün sonra 4 milyon lirayı aldıktan 2 gün sonra bir senet hazırlıyor. Biz bunu yayınladık Ajan Spor'da. Tüm Türkiye gördü. Bu 4 milyon lirayı olduğu gibi Erzurumspor'a aktarıyor ve de bir protokol imzalamış. Arkadaş diyor, ben Taylan Antalyalı olarak 4 milyon lirayı Erzurumspor'a vermeyi taahhüt ediyorum diyor. Nitekim senette de imzası var, 4 milyon liralık. Yani görünen şu, Galatasaray'dan aldığı 4 milyon lira imza parasını doğrudan Erzurumspor'a vermiş. Bu şartlarda şimdi ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Galatasaray doğrudan bu parayı Erzurumspor'a vermiş olsaydı ne olacaktı? Bonservis bedeli olarak vermiş olsaydı ne olacaktı? Erzurumspor aldığı o 4 milyon liranın %40'ını, yani 1 milyon 600 bin lirayı Gençlerbirliği'ne verecekti. Gençlerbirliği şimdi sıfır çekti. 1 milyon 600 bin lirayı alamadı. Ki Gençlerbirliği bu süreç içinde dava açmıştı. Fakat ellerinde bu bizim yayınladığımız belge yok. Protokol yok. Senet yok. Şimdi işte önceki gece Sayın Murat Cavcav aradı. Bu konuyu hiç konuşmadık. Daha doğrusu ben konuşmak isterdim de kendisi girmedi mevzuya. Ama yarınlarda ne olur ne biter. Ha, Galatasaray bu 4 milyon lirayı bonservis ücreti olarak göstermediği için finansal fair play'den de kurtulmuş olabilir mi? Bak bunların hepsinin araştırılması gerekiyor.
Payla olan finansal fair play'den kurtarabilir ama zaten Türkiye'de bu imza paraları da bildiğim kadarıyla harcama limitlerine dahil.
Fakat orada ben o basın duyurusunu okudum. Açık bir kapı var. İmza parası dışarıda tutuluyor şeklinde yorumladık. Biz daha önce belli kişilerle, avukatlarla falan da konuştum. Sadece alınan bonservis bedelleri, verilen alınanları kapsıyor o süreçte. Onu iyi araştırmak gerekir. Yani hukuki bir olay olduğu için.
Ama yoksa en azından UEFA nezdinde yine de
sıkıntılı diyorsun.
Evet.
Tabii yani sıkıntılı. Gayet tabii. Galatasaray bu şekilde, yani bunu dediğim gibi masaya yatırmak lazım. Hukukçulara danıştım. Çok sayıda kişiyle görüştüm. Finansal fair play açısından Galatasaray bu konuda bir arkadan dolanma vaziyetine girmiş şeklinde net ifadeler var. Yarınlarda ne olur bilmiyorum. Yani toparlarsak Galatasaray finansal fair play'den kurtulmak için böyle bir manevra yapmış olabilir mi? Olabilir.
Evet, burada söylüyorum. Kazan olmuş Atilla.
Kazan yani, kazanın ötesi. Herkes yani kazanmış.
Galatasaray kazanmış, Erzurum kazanmış. Taylan'a zaten çok bir farkı yok.
Taylan aracılık yapmış.
Evet.
Yani hatta bana bunu herhalde kuşlar, leylekler getirmedi. Yani şimdi saygısızlık yapmak istemiyorum ama en azından Taylan'ın yanındaki insanlar veya Erzurumspor'un yetkilileri, Galatasaray'ın yetkilileri olayın içinde. Ben en az 5 kişiyle konuştum. Kimse bilmiyor bunu. Benle mezara gidecek isimler. Ama Taylan Antalyalı onu orada imzalarken bu olay yarınlarda ortaya çıkarsa benim başım çok ağrır. Birileri beni yakıyor, yakmak üzere, çok rahatsızım bu olaydan dediğini adım gibi biliyorum. Çünkü en azından dediğim gibi bu belgeler belli kişilerde var. O kişiler bana zaten bu belgeleri getirdi. Üstüne basarak söylüyorum, benle mezara gider. Şimdi böyle hassas bir olay. Koskoca Erzurumspor Kulübü. Yani siz 3 milyon eurodan aşağıya ben bu Taylan Antalyalı'yı vermem diyorsunuz. Tamam. Sonra Galatasaray'ın Taylan Antalyalı'ya verdiği 4 milyon lirayı Taylan Antalyalı Erzurumspor'a veriyor. Tamam. Tamamen arkadan dolanma bu. Başka hiçbir şey değil. Yarınlarda bu Gençlerbirliği şimdi ölü toprağa serilmiş bir durumda. Kimse kusura bakmasın. Yani Gençlerbirliği'nin olaya çok sahiplenmesi lazım.
Evet Atilla abi, onu soracağım. Şimdi evet, sosyal medyada sizde Gençlerbirliği taraftarının bazı mesajları vardı geçtiğimiz evet, günlerde. Evet. Siz de onların hepsini retweetlediniz evet, gördüğüm doğru kadarıyla. Yani Gençlerbirliği cephesinden henüz ses yok. Aslında direkt olarak ses çıkarması gerektiren bir durum.
Evet.
Acaba bunun nedeni Taylan'ın Erzurum'a transferi sürecinde de benzer ithamlar kendileri için yapılmıştı değil mi? Yanlış
evet,
bilmiyorsam.
Bucaspor'u mu diyorsun?
Evet.
Evet. O olayın çok önemli bir tarafı. Ayrı tarafı derken hafifletmek anlamında değil, çok önemli bir olay. Onun da araştırılması lazım. Eğer ki Bucaspor'la Taylan Antalyalı konusunda Bucaspor'dan geldi çünkü Taylan Antalyalı. Bucaspor'la Gençlerbirliği arasında bir protokol var. %25. Yani Gençlerbirliği'nden başka bir kulübe gittiği zaman, ki gitti, o bonservis ücretinin %25'i Bucaspor'a verilecekti. Burada Bucaspor'un hakkı yeniyor gördüğüm kadarıyla. Acaba Gençlerbirliği Erzurumspor'a bedava mı verdi? Yoksa belli bir para karşılığında mı verdi? Hep beraber araştıralım abi. Hep beraber araştıralım. Yani en azından genç, bu süreci yürüten gençler bir yöneticilerinden birisi bana şunu söyledi. Biz Erzurumspor'da alsaydık o bonservis ücretini, yani %40'ı anlamında söylüyor. Biz Buca Spor'a %25 verecektik diyor. Ha, doğru mudur? Doğrudur. Değilse de buyurun kardeşim. Zaten olayın içinde basın mensubu olarak ben varım, sen varsın. Başka kim var? Erzurumspor'dan diyelim ki iki yönetici. Gençler Birliği'nden iki yönetici. Buca Spor'dan iki yönetici. Galatasaray'dan iki. 10 kişi. 10 kişi bir telefon trafiğiyle bunu halleder. Bak şimdi ölü toprağa serilmiş vaziyette. Yazık değil mi? Buca Spor'un parasına, Gençler Birliği'nin parasına, Erzurumspor'un ihtiyacı mı vardı o 1.600.000'e? Her şey para değildir her şeyden önce. Veya Galatasaray, ya kimse kimseyi kandırmasın. O parayı imza parası olarak verip 2 gün sonra Erzurumspor'a gidiyor. Hayatın hiç akışına normal mi bu?
Peki, evet. Yani Gençler Birliği cephesi sessiz kaldı. Galatasaray cephesinden herhangi bir açıklama da gelmedi gün içinde. Ben de takip ettim ki o gün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir basın açıklaması vardı.
Toplantısı ama vardı.
Sorulmadı soru. Maalesef. Kulüpten de resmi bir açıklama gelmedi. Hani o işi Gençler Birliği Erzurum arasında kabul edip vallahi kendileri kenara mı çekildi yoksa?
Sana bir şey söyleyeyim. O gün basın toplantısı vardı. İzlemedim. Ya izlemedim ama tabii ki takip ettim anlamında yazışmaları falan. Medyaya düşen bölümünü kastediyorum tabii. Bu sorunun sorulmaması Türk basının ne halde olduğunu gösterir. Hiç kimse kusura bakmasın. Ortalık yangın yerine dönmüş. Oğulcan Çağlayan olayı var o süreçte, o günlerde. Taylan Antalyalı olayı var. Yani şimdi meslektaşlarıma, kardeşlerime minnacık bile saygısızlık yapmak her şeyden önce beni üzer, benim tarzım değil. Fakat bunu sorulmayacak, ne sorulacak? Yani Galatasaray, hadi basın mensupları sormadı. Ben Galatasaray Kulübü Başkanı olarak beni izah ederim ya. Derim ki arkadaşlar bir dakika, bugün Ajans Spor'da böyle bir haber yayınlandı. Atilla Türker yayınladı veya Atilla Türker'e gerek yok. Veyahut da işte Oğulcan Çağlayan olayı. Onları izah etmek istiyorum der. Bu kadar basit. Kamuoyu aydınlansın. Yani benim ikna olmam, senin ikna olman önemli değil. Koskoca Galatasaray camiası var veyahut da olayın içinde herkes var. Çünkü Galatasaray olduğu için Fenerbahçe var, Beşiktaş var, Taylan Antalyalı var, Erzurumspor var, Gençler Birliği var, Buca Spor var. Trend topik olmuş, Türkiye bu haberleri konuşuyor. Bu sorular sorulmaz mı kardeşim? Kimse kusura bakmasın. Son derece iyi niyetle yaklaşıyorum ben olaya bir basın mensubu olarak. Yani bu nasıl bir zihniyettir? Sayın Mustafa Cengiz'in üstüne basarak söylüyorum. Haydi basın mensupları sormadı. Siz açıklayın kardeşim.
Ama Mustafa Cengiz'in bir önceki haberinizle de ilgili açıklaması hiç tatmin edici değildi. Özellikle o menajer ödemeli. Ben istediğim kadar para öderim. Sonuçta kulüpten çıkan kasadan çıkan para benim için önemli. Ben TOSEL'e bakarım demişti. Yani o da çok inandırıcılıktan uzak bir açıklama.
Böyle bir açıklama mı olur? Bak soru işareti olarak kaldı orada. Benim şeyi kastediyorsun. Omar.
Omar, diğeri.
Diğerler. Onyekuru yani yazdık, bütün... Omar'ı yazdık, diğerlerini yazdık. Menajer hepsini belgelerini ortaya koyduk falan. Yani koskoca Galatasaray Kulübü'nün çok daha sağlıklı izah etmesi gerekir. Her şeyden önce bak hep belgeleri ortaya koyuyoruz. Siz Galatasaray Kulübü olarak en azından belli bir açıklama yapsanız, izahını yaparsınız, yapamazsınız. Yani tatmin edici bir izah olur olmaz. O ayrı bir mevzu. Veya Erzurumspor. Koskoca Erzurumspor bakın ne kadar bir itham mı diyeyim? Veyahut da haklı bir şekilde biz ortaya koyduk. Bunun açıklamasının yapılması gerekmez mi kardeşim? Ha, Gençler Birliği bırak onları. Haydi Galatasaray'ın işine yaradı. Erzurumspor'un işine yaradı. Ya Gençler Birliği siz mağdur edilmişsiniz ya. Bir basın bülteni yapmak çok mu zor? Çok mu zor? Veyahut da Atilla Türker şu belgeleri senden rica edelim dese, buyurun derim arkadaş, şeffaflık politikası gereği. Bak nereden nereye geliyorum şimdi, aklıma geldi. 2 yıl önce Erzurumspor, Antalyaspor seninle birlikte yayınladık Ajans Spor'da, Radyo Spor'da. Alavere dalavere olaylarını Antalya'da ve Erzurum karanlığında. Erzurum kulübü beni aradı. Bak bunu daha önce bir kere daha söyledim ama tam yerine geldi şimdi. Erzurumspor kulübü aradı. Atilla Bey, sizin yazdığınız haberler doğrusunda biz bir önceki başkanımız hakkında, Ali Demirhan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sizin tanık olarak göstermek istiyoruz. Haberlerinizi belge olarak göstermek istiyoruz. Kanıt olarak göstermek istiyoruz. Mümkün mü? Mümkün dedim. Bana eve çağrı gelmiş evime. Tabii tek o anda işte olduğum için alamadım çağrıyı. Atladım Erzurum'a gittim. Kendi imkanlarımla, fakat son anda sağ olsun Saran Holding, Sayın Saadettin Bey öğrenmiş. Tüm şeyler, otel, uçak masraflarını karşıladı. Her şeyden önce Erzurumspor'dan bir kuruş şey olmadı olmaz da. Bunu özellikle belirtiyorum. Gittim Erzurum'a. Aslan gibi bir cumhuriyet savcısına, hanımefendiye ifade verdim. Aradan 2 ay geçti. Erzurumspor kulübü en yetkili kişilerinden birisi aradı beni. Atilla Bey, gözünüz aydın, dava açıldı dedi. Bak, bizim girdiğimiz sürece bak Mert Elam. Gözünüz aydın ve de teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Eski başkanımız hakkında dava açıldı dedi. Aa dedim, harika. Ve İddianameyi bana yolladılar. Cumhuriyet Savcısının iddianamesini. En ön sırada Atilla Türker'in haberleri ve tanıklığı diye belirtilmiş. Mutlu oldum. Yani bu sürecin içerisinde olmak, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Galatasaray hiç fark etmez. Ki pek çok örneği var böyle, tanıklığın, belgelerin falan. Aradan 3-5 ay geçti. Erzurumspor'dan bir telefon. Atilla Bey, buyurun. Size karşı mahcubuz dedim. Hayırdır? Biz davayı işte vazgeçtik. Kamu davası gerçi devam edecek de biraz sulandırıyoruz anlamında söyledi. Dedim ki hayırdır? Ya kol kırılır yen içinde kalır bizim diyor bizim yöneticiler. Dedim ki kardeş kol kırılır yen içinde kalmaz. Var mı böyle bir dünya? Yani biz sorumluluğumuz gereği yazıyoruz, ortaya koyuyoruz, anlatıyoruz, Erzurum'a gidiyoruz, ifade veriyoruz, geliyoruz. Bu nasıl iş? 3 gün sonra Erzurumspor'un başkanı yine Hüseyin Üneş. Bu Taylan Antalyalı sürecindeki başkan. O zaman da o Sayın Hüseyin Bey başkan. Basın toplantısı düzenledi. Bir basın mensubu sordu. Videosunu bana yolladıkları için böyle net konuşuyorum. Basın mensubu sordu. Dedi ki Hüseyin Bey, siz dedi eski başkan Ali Demirhan hakkında açılan davayla ilgili işte geri adım atmayı kararlaştırmışsınız yönetim olarak. Nedir diye sordu. İzlediğim için net söylüyorum. Diyor ki, dedi ki Hüseyin Üneş, işte kol kırılır yer içinde kalır. Yarınlarda anlatırız dedi. Bakın, arkadaş temiz toplum denince herkes konuşuyor. Nasıl iş bu? Bir basın mensubu veya 3-5 basın mensubu kelle koltukta gidiyor Erzurum'a, Antalya'ya, oraya, buraya, belgeler, şunlar, bunlar. Galatasaray haberinden dolayı 6000 yorum yapılmış, 3500 tanesi bana küfür. 2000 tanesi de Allah razı olsun yani, çok iyi. Şimdi lafa gelince herkes temiz toplum diyor. Herkes fair play diyor, herkes dürüstlük diyor. Uygulamaya gelince basın mensubu tek başına kalıyor. Buyurun, tarihe not geçecek. Notlar bunlar. Böyle bir dünya mı var?
Evet, şimdi hiç hareket bile yok gençler bilmiyorum. O dönem en azından bir hareket vardı, sonra vazgeçildi Erzurum cephesinden ama şu anda yok. Henüz yani, bir hafta oldu ve...
Gençler bilimde de ciddi en ufak bir şey yok. Saygısızlık yapmayayım. Söyleyip söylememekte tereddüt ettim ama söylemesem de haksızlık olur, saygısızlık olur. Maç gecesi yani önceki gece gençler...
Dünkü maç gecesi pardon.
Doğru hatırlatmanın yolu. Gençler bilim maçından gecesi yani bir gün önce. Sayın Murat Cavcav yardımcısıyla birlikte beni aradı, daha doğrusu yardımcısı. Atilla Bey dedi, İşte sayenizde kulübün kasasına girecek yani haber, yazdığınız haber, belgeler doğrusu. Rica ederim dedim, görevim. Başkanım görüşmek istiyor dedim. Murat Çavcı. Murat Çavcı'yla görüştüm. Sadece sakatlıklar, cezalar anlamında takımın, kadronun, genç oyuncu şu falan konuştuk. Bu kadar. Şimdi
konuyla ilgili hiçbir şey
hiç, sıfır.
Söylemedi.
Sıfır. Sıfır.
O söylemeyince siz de söylemediniz doğal olarak.
Şimdi ben ne söyleyeyim? En azından yani kendileri arıyor. Kendilerine izah etmesi lazım. Tüm kamuoyu kendilerinden mesaj bekliyor. Yani en azından bir basın bülteni yapılması gerekmez mi? Arkadaş böyle böyle böyle. Bakın böyle mağdur edildik. Ortaya belgeler çıktı şeklinde bir aydınlatma, kamuoyuna açıklama yapılması gerekmez mi? Ben üstelik aradan 4 gün geçmiş. Biz bu haberi perşembe günü yayınladık. Pazartesi gecesi bu şekilde 1,5 dakika süren bir konuşma oldu. Ha dense ki basın bülteni yapacağız, yaptık veya şudur budur falan, yok. Ha bekliyorum, benim için sorun değil. Ha benden bu belgeler istenirse yollar mıyım, yollamaz mıyım? Hep birlikte seninle kararlaştırırız ve üstüne basarak söylüyorum. O belgeleri Ajanspor olarak bahrecinde koyduk. Yarınlarda Futbol Federasyonu'na o belgelerle mi gidecek Gençler Birliği veya gidecek mi? Bakın o kadar çok iddialar, ithamlar var ki. Bak Fikret Orman mevzusuna gelmek istemiyorum ama yarınlarda bu olay çok kötü geri dönebilir. Kimse uykuya dalmaz, uyumaz. Siz Gençler Birliği olarak hakkınızı sonuna kadar aramanız gerekir kardeşim. Aramıyorsanız niye aramıyorsunuz? Bak bu can alıcı bir soru kardeşim. Aramıyorsanız hakkınızı Gençler Birliği olarak niye aramıyorsunuz? Bunun altında, bu cümlenin altında çok şey yatıyor. Kimse kusura bakmasın. Acaba başka şeyler mi alındı, verildi, gönderildi? Bak bu kadar söylüyorum. Bu laf anlayan için çok ağır ifadeler. Ve bunu Gençler Birliği'nin menfaati, Galatasaray'ın menfaati, Erzurumspor menfaati, Taylan Antalyalı, herkes çıksın ortaya konuşsun kardeşim. Küt yok. Türkiye bu Türk spor basını bu haberle çalkalandı. Değil spor basını. Türkiye'nin geneli bu tür haberlerle çalkalanıyor. Herkes de evet doğru, belgeler ortada. Fakat kimse elini taşın altına sokmuyor. Şimdi Gençler Birliği dava açmış. İyi de o davayı 1,5 yıl önce açtın. Elinde yine benim yayınladığım belge var. Başka bu belgeleri taze gün yüzüne çıkmamış belgeleri yayınladık biz. Bu zaten bizim yayınladığımız belgelerle siz zaten elinizde olmazsa bir sonuç alamazdınız. Alamazsınız. Bu belgelerle alırsınız. Alır mısınız? Sonuç sonuna kadar alınabilir. Nihayetinde ben bu haberi yazmadan önce, yazarken de, yazdıktan sonra da halen de hiç konuşmadıysam 20 avukat arkadaşımla konuştum. Veya aklına, beynine güvendiğim insanlarla, ki tamamına yakını Gençler Birliği bu süreçte bu olaydan, bu belgelerden dolayı o %40'lık hak ettiği 1 milyon 600 bin lirayı alır. Faiziyle alır. En azından onu alır. Daha ki Erzurumspor Kulübü Başkanı 3 milyon euroyu telaffuz ettiydi. Acaba o 4 milyon imza parasının dışında başka paralar da aktarıldı mı? Bakın abi, nereden nereye geliyoruz kardeşim? Öyle mi? Niye Gençler Birliği sessiz kalıyor kardeşim? Yazık, günah değil mi Gençler Birliği? İlhan abi yaşasaydı altını üstüne getirirdi şimdi bu olayların. Altını üstüne getirirdi. Sonuna kadar hakkını alırdı. Öyle susmakla bu işler olmaz.
13.38 saatlerimiz, bir mesaj okuyacağım. Bu birkaç kere geldi şimdi program içinde. Genelde zaten benzer mesajları alıyoruz. Galatasaray'la ilgili böyle bir şey konuştuğumuzda neden şundan bahsetmiyorsunuz? Mesela Elzer isimli dinleyicimiz, yine bakayım Canden Nick'li dinleyicimiz. Hani zamanında Fenerbahçe'nin Boluspor'a gönderdiği Ertuğrul'dan neden bahsetmiyorsunuz? Yani bunları artık lütfen...
Bana bırakır mısın? Merak et. Bir şey
çok
söylemek.
Çok sağ olayım. Tamam. Atilla Hanım, sonra
arkadaş, bizim yani hayatımız bunları konuşmakla geçti. Ertuğrul olayını ben burada hiç konuşmadıysam 15 kere konuştum. Ertuğrul olayı yani tüm Türkiye'nin bildiği bir cambazlık. Daha ne diyeyim?
Şu an taraftarların hoşuna gitmiyor kendisi aleyhinde bir şey duymak. Hemen rakip takımı niye konuşmayıza getiriyor. Bir, ilk önce konuşalım bunu. Zaten diğeri kaç yıl önce olmuş bir olay. Zaten konuşuldu. Şu an konuşulmasının bir anlamı da yok.
Yani şöyle zannediyorlar. Ya korkuyor. Ya arkadaş, neydi o kalecinin adı? Ertuğrul. Evet. Ondan dünyanın en basit olayı. Leblebi çekirdek. Defalarca konuştuk. Defalarca yazdık. Bir Google'a şu anda Atilla Türker Fenerbahçe yaz. Okuyanlar korkar. Okuyanlar korkar. Atilla Türker Fenerbahçe yaz. Acaba Fenerbahçe için ben neler yazmışım, neler etmişim? Ya yazıyorlar, diyorlar ki kardeşim senin tek işin Galatasaray düşmanlığı mı, diyorlar. Benim haddim mi o? Beşiktaş'ı yazsana, diyorlar. Bak bak, nereden nereye geliyor olay. Beşiktaş'ı niye yazamıyorsun, diyorlar şu anda. İyi de kardeşim, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsi yazılmış, edilmiş. Hani deniliyor ki niye Fenerbahçe ile ilgili bazı şeyleri yazmıyorsun? Biz sonuna kadar koskoca Galatasaray camiasında birbirinden değerli binlerce hukukçu var, muhasebeci var, müfettiş var. Bir tane belge yollasınlar. Bir tane belge yollasınlar. Sadece şu geliyor, dediğim gibi her yazdığım yazıdan sonra. Kardeşim şunu da araştır. İyi de araştırıyoruz da araştır demekle olmuyor. Bu işler boyacı kıpıda değil kardeşim. Bulman gerekiyor. Hep beraber bulalım, haydi Galatasaray camiası olarak 10 bin kişi el ele versin. Bir kişi bana bir tane belge yollasın. 10 bin kişi bak, ama 10 bin kişi bana diyor ki bulsana diyor, araştırsana diyor. Araştırıyorsun da olmayan bir şeyi neyini ortaya çıkartacaksın? Veya Beşiktaş camiası diyor ki biraz da Fenerbahçe'ye yaz. Fenerbahçe'ye, en ağırını Fenerbahçe'ye yazdım ben kendi adıma. Girin Google'a, neler okunacak. Ama yani kötü örnek örnek olmaz. Kime yazıyorsan, diyelim Beşiktaş'a yazıyorsun, diyor ki vatandaş, yani şeyleri saygın insanları veya çok saygılı yaklaşan, emeğe saygı duyan, fair play çerçevesinde davranan dostlara, okuyuculara saygım sonsuz. Ama bazı insanlar var, Galatasaray'ı yazıyorsun, niye Beşiktaş'ı yazmıyorsun diyorlar. Beşiktaş'ı yazıyorsun, niye Fenerbahçe'yi yazmıyorsun diyorlar. Kardeşim hep el ele verelim işte. Koskoca Galatasaray medyasından, Galatasaray'ın o büyük kongrele üyelerinden veyahut da camiasından bir tane Fenerbahçe'yle veya bir tane Galatasaray'la ilgili belge gelsin. Geldiği anda yayınlıyoruz. Bizim işimiz bu. Yani biz, kaleci nasıl gol kurtarırsa veya santrfor gol atmaya çalışırsa, gazeteci de en azından benim için öyle, bizim için öyle. Belgeler, haberler, doğruluk. Hani bir kişi çıkıp da kardeşim bak Fenerbahçe ile ilgili elimizde şöyle bir dosya var veya hatta belge var veya menajerlik bilmem neyi var, buyur. Niye demiyor kardeşim? El ele verelim. Koskoca dediğim gibi Galatasaray'da, Beşiktaş'ta toplasan 10'ar milyon, 20'şer milyon taraftar var. İçlerinde birbirinden değerli, üstüne basarak söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum, on binlerce birbirinden değerli avukatı var, muhasebecisi var, müfettişi var, şuyu var, buyu var. Bir evrak çıkmaz mı Fenerbahçe ile ilgili? Veya tersinden yaklaşıyorum. Fenerbahçe camiası yollasın Galatasaray ile ilgili belgeleri veya cambazlık raporlarını. El ele verelim. Sadece bunu da araştır. Hep araştır ama. Araştırıyoruz. Bulan varsa yollasın. Ne güzel işte. Hazır bekleyen gazeteciler var.
Evet Atilla abi, reklama gidelim, biraz açtık, sonra son bölümle karşınızdayız.
Atilla Türker'le Markaj devam ediyor.
13.45 saatlerimiz. Şimdi az önceki konuyla ilgili bize yazan dinleyicimiz bizim konuşmamız üzerine birkaç mesaj daha atmış. Diyor ki o da hayır diyor, konuşmuş olabilirsiniz diyor bu konular ama üstüne giden oldu mu diyor. Ceza veren oldu mu, dava açan oldu mu? Mesele Fenerbahçe değil. Mesele üzerine gidilmesi. Galatasaray olunca herkes üzerine gidiyor. Şimdi bu konuda da üzerine gideceğiz. Ama biz burada yani yargıç değiliz. Bununla ilgili bir karar çıkmasını sağlayamayız. Menajerlik konusu vardı Galatasaray'da. Bununla ilgili üzerine gittik. Sonuçta bir şey oldu mu? Oldu mu? Yani konuştuk sadece. Herhangi bir ceza vesaire bir şey var mı üzerinde durduktan sonra? Yok. Diğer konularda da genelde olmuyor. Bu bizden bağımsız. Biz sadece burada Atilla abi haberi yapıyor. Ben paylaşıyorum. Bizim görevimiz bununla sınırlı. Bundan sonrası tabii, artık şimdi, daha farklı yerlere giden ama bizim bu kontrolümüzde değil.
Kardeşimiz saygısızlık yapmak istemem. Her şeyden önce teşekkür ediyorum. Şöyle dediğin gibi biz yayınlarız, yazarız. Biz bu evraklarla, belgelerle savcılığa şikayet etme hakkımız, yetkimiz yok. Daha ilk şeyde savcılık reddeder zaten. Veya dava açma yetkimiz de yok. Ama o kadar enteresandır ki yazdığımız zaman Galatasaray'ın kongre üyesi yahut Beşiktaş'ın kongre üyesi veya AŞ'den hisse sahibi olan herhangi bir kişi bana hesap soruyor. O zaman diyor git mahkemeye. İyi de kardeşim senin gitmen lazım ya. Mağdur edildim. Benim param bak nerelere gidiyor diye senin şikayet etmen lazım. Savcılığa onun gitmesi lazım veya dava açması lazım. Bakın neler oluyor, neler bitiyor. Bizim paramız nasıl çarçur ediliyor veya menajerlere nasıl para kaptırılıyor. Halka açık şirket. Ama ne enteresandır ki bana deniliyor en azından. Kardeşim gitsene savcılığa madem o kadar elinde belge var. İşte belgeyi görüyoruz. Niye yayınlıyorsun da savcılığa gitmiyorsun diyor. Yani dünya tersine dönmüş artık. Yani hakkını araması gereken kişiler aramıyor. Tam tersi. Orada da haksızlık, usulsüzlük var diyen gazeteciye hesap soruluyor. Yani ben teşekkür veya tebrik tabii ki beklemiyorum. Bu bizim görevimiz. Ama ne olursa olsun el ele verelim süreci yürütelim. Ya bak Beşiktaş'ta neler oldu, nerelere gelindi. Galatasaray'da da yayınlanıyor. Fenerbahçe'de de geçmişte yayınladık, sık sık dile getiriyoruz. Deniliyor ki Galatasaray'la Beşiktaş'la uğraşmak kolay. Fenerbahçe'yi niye yazmıyorsun? Her şeyden önce kendi camialarına saygısızlık yap. Belli kişileri kastediyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Koskoca Galatasaray'a yazıyorsun arkadaş, kolay mı bu iş? Koskoca Beşiktaş'a yazıyorsun, kolay mı bu iş? Her birinin 15'er 20'şer milyon taraftarı var. Birbirinden değerli isimleri var. Yani bizim yazdığımız, yani o kulübü herhangi bir kulübün adını telaffuz etmek istemiyorum ama nihayet de yazdığımız kulüpler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Daha merhaba dediğin anda, herhangi bir ifade kullandığın anda inanılmaz tepkiler, küfürler, hakaretler, tehditler geliyor ama benim umurumda değil, bizim umurumuzda değil.
Bir dinleyicimiz Yılmaz Acar selam göndermiş. O kadar bilgi, belge, bir şeyler yayınladınız. Acaba hiçbirinde sonuç, netice olan oldu mu? Yoksa sadece bunları yayınlamakla mı kaldınız demiş. Genelde değil mi? Yayınlamakla kalınıyor ama sonuç alınan da hani Karabük Spor aklıma gelen şöyle, örneklerden biri.
Şöyle Karabük'le ilgili bayağı yayınladık. Orada savcılık soruşturma başlattı ve davaya dönüştü. Halen davaya devam ediyor. Zaten o soruşturma sürecinde iki kişi tutuklandı. O Cumhuriyet Savcısının iddianamesinde, yani iddianamede deliller bölümünde birinci sırada Atilla Türker'in yazdığı haberler var. Keza Erzurumspor'da tanık olarak bulundum. Antalyaspor'la ilgili bir hukuki süreç var. Buna benzer, hani hiç kimse kusura bakmasın, çok samimiyetle söylüyorum. Günde ben inanılmaz sayıda telefon alıyorum her kulüpten. Feci, feci. Yani bizde yaz diyen, bizim kulübümüzü niye yazmıyorsun diyenler. Bak mesela Bursaspor'la ilgili son günlerde acayip. Bursaspor taraftarları el ele verdiler, dava açtılar kongre üyeleri. Veya Eskişehirspor'la ilgili. Ki aramayan, sormayan hemen hemen yok. Hemen hemen her kulüple ilgili. Çünkü kulüpler battı, birileri tarafından batırıldı. Yani bu süreç, batma süreci sadece kötü yöneticilik değil, kötü niyet var. Herkes de bunu iyi kötü biliyor. İyi ki sosyal medya var. Biz sadece şimdi ana medyaya bağlı kalsaydık bunların hiçbiri yayınlanabilir miydi? Mümkün değil. Bak ne güzel. Diyelim ki ne işte geçen hafta ne yazdık? Taylan Antalyalı'yı yazdık. Ne diyorum bak 900 bin görüntülenme sayısı. Zaten Türk sporu 900 bin kişiden oluşuyor. Sadece Twitter'daki görüntülenme sayısı. Gerçekleri artık herkes öğreniyor. İyi bir belge, iyi bir tablo, haber her neyse bir anda Türkiye duyuyor, tüm dünya duyuyor. İşte el ele verelim bunları ortaya çıkartalım. Bakın disiplin kurulundaki veya tahkim kurulundaki olayları da kimse kusura bakmasın. Bizden başka kimse daha düne kadar dillendirmiyordu. Şimdi Sayın Ali Koç ki haklı olarak doğrusunu da yapıyor. Diyor ki biz tahkim kurulu konusunda kafamızda soru işareti var diyor. Diğer başkanlar da benzerini söylüyor. Niye soru işaretleri var? Biz burada tahkim kurulu üyeleriyle, disiplin kurulu üyelerinin tablosunu ortaya koyduk. Kim ne görevi yapıyor? Kim hangi kulüp başkanının avukatı? Bunlar daha düne kadar kimse tarafından hiç dile getirilmedi. Şimdi hafif hafif herkesin kafasında ampul yanmaya başladı. Herkes soru işareti oluşmaya başladı herkeste. Çorbada minnacık tuzumuz varsa ne mutlu bize. O tahkim kurulu başkanının Murat Balcı'nın, Profesör Doktor Murat Balcı kimin avukatı olduğunu, Göksel Gümüşdağ'ın avukatı, Emre Belezoğlu'nun avukatının kimin olduğunu, o avukatın Murat Balcı'nın yanında çalıştığını, disiplin kurulu başkanının, tahkim kurulu başkanının yanında bir avukat olarak görev yaptığını falan. Bunları Türk basını da kimse dile getirmedi kardeşim. Kimse. Bak kimse. Halen de getirmiyor. Halen ne getiriliyor? Bu kurullara güven yok. İyi de abi bu kurullara güven yok derken birileri belgelerle ortaya koydu. Tahkim kurulu başkanının hangi kulübün genel kurulu üyesi olduğunu, disiplin kurulu başkanının hangi kulübün genel kurulu üyesi olduğunu, disiplin kurulda yer alan üyelerin hangi kulübü başkanının avukatı olarak günlük hayatta iş yaptıklarını. Müsaadenizle ya. Şimdi iyi kötü herkes olayın farkına varmaya başladı. Ali Koç biraz önce de söyledim. Noktayı koydu. Güvenmiyoruz dedi. Tabii ki güvenilmiyor. Ama niye güvenilmiyor? Güvenilmemesinin tek nedeni tahkim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin icraatları. Nasıl o duruma, o koltuklara geldikleri. Yarınlarda o koltuklarda dilerim otururlar. Şimdi tweetler atılıyor veya haberler yazılıyor. Nihat Özdemir'in en büyük talihsizliği, şanssızlığı bu kurullardır diyor. Sen de çok güzel nokta koydun. Onu tabii ki her tweetini takip ediyorum. Evet. En büyük yanlış kurullardan öte Nihat Özdemir'dir. Bu yapıdır. Öyle mi? Buyur. Evet, sen söyle.
Zihniyet yani sonuçta orada tabii. Tahkimin başına istersen en dürüst kişiyi getir. Ama olmayacak. Yani bu zihniyetin değişmesi lazım. Tabii bu düzenin değişmesi lazım. Yoksa tahkim tek başına suçlu demek ya da tek başına disiplin kurulundan dolayı Türk futbolu bu halde demek eksik kalıyor.
Ya, lahana sarması diye yazdık. Türk futbolu ve lahana sarması. Biraz ağır oldu ama herkes iç içe geçmiş. 10 kişi etrafında avukatlar, menajerler, yönetim kurulu üyeleri iç içe. Ondan sonra taraftar diyor ki ya kardeşim nasıl bu bir maçla kurtulur? Veya diğeri nasıl 8 maç alır? 10 maç alması gereken nasıl 2 maçta kurtulur? İşte bu şekilde kurtuluyor kardeşim. Ha, bu sadece bugünkü olay değil. Konjöktürel bir olay. 10 yıl önce çok mu farklıydı? 20 yıl önce çok mu farklıydı? Az farklıydı. Nihayetinde o günleri de biz yaşadığımız için 30-35-40 yıldır o günleri de biliyoruz. O zamanlarda az ya da çok ahbap çavuş ilişkileri vardı. Ama şimdi tavan yaptı. Tavan yaptı kardeşim.
Atilla abi son olarak son birkaç dakikamız. Evet. Biraz çok farklı bir konuya geçer.
Evet, merak ettim.
Çok kısa bir yorum isteyeceğim İstanbul, sizden. Fenerbahçe Mesut Özil'i İstanbul'a getirdi ve transfer artık bitmek üzere. Sizi heyecanlandırıyor mu Mesut Özil transferi onlarla ilgili? Çünkü herkes konuştu bu transferi. Sizden de böyle kısa bir yorum.
Valla ben çok merak ediyorum. Mesut söylemeye gerek yok. Kalitede tartışılmaz. Kalite her zaman devam eder. Ama tabii 1,5-2 yıldır oynamıyor. Ama ne olursa olsun dünyanın en önemli 10 numaralarından birisinin Türk futboluna gelmesi insanda heyecan uyandırıyor. Çok büyük performans gösterir mi? Bizim ligimizde gösterir diyorum. Ama sen biraz karşı çıkıyorsun. Bu verilen paralara biraz karşı çıkıyorsun.
Yoksa oyuncuya zaten
değil,
kim karşı çıkabilir?
Kimse karşı çıkamaz. Tabii.
Çarpıldı insan.
4,5 milyon euro mu yıllık?
Biz Ajans Spor'da Aygün abi 4 milyon garanti parası var dedi. 5 milyon euro imza parası var. Bu sezonda yarım sezon olduğu için 2 milyon euro alacak. İşte primleri var maç başı, Şampiyonlar Ligi'ne katılım vesaire.
Peki herkesin sorduğu soruyu ben sana sorayım. Yani araştırılacak konu da finansal fair play açısından falan bu sıkıntı olmuyor mu?
Yani %100 olmalı. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasını hatırlayalım. Hani Faleti transfer edebilmek için Sadık'ın indirim yapması gerekmişti. Çok ufak bir şeyi vardı. Bu yaz Vedat Muriç satıldı ama o bonservislerinde 1/3 harcama niplerine yansıtılıyor. Sponsor olsa ki bu transferle birçok sponsorun geleceği söyleniyor. Onun da 1/3 harcamanın eklenebiliyor. Yani çok ciddi bir para girişi olması gerek Fenerbahçe'nin kasasına ki Mesut Özil gibi bir transferi yapabilsin. Ama böyle bir durum var mı? Nasıl oluyor?
Şimdi gerçekten bir de, ben de bir de şu var. Bunu hani araştırmaya çalışan insanlarız bizler. Fakat bu belgeler, rakamlar öyle kolay kolay ortaya mümkün değil çıkmıyor kardeşim. Bakma biz ele geçiriyoruz. Yazanlar çok. Atilla abi sendeki belgeler Futbol Federasyonu'nda yok diye yazıyor insanlar. İyi de gece gündüz çalışıyoruz. Artık biz 10 bin belgenin 10'unu ele geçiriyoruz. Geriye kalıyor 9 bin bilmem ne kadar belge. Ben tek tek rakamlar ortaya çıksa öğrenebilsek. Fakat herhangi bir personelle görüşmeniz bile yasak basın mensubu olarak. Kimse görüşmüyor. Yani görüşüyorum diyen yalan söyler veyahut da belgelerin öyle ortaya çıkması mümkün değil. Zaten bizim dışımızda kim belge yayınlıyor Türkiye'de? Yok. Ya ben isterim ki kardeşim bu olay Mesut Özil'in veyahut da Vedat Muriç'in olayı veyahut da diğer futbolcuların olayı Elif Elmas misal diye söylüyorum. Onların tüm rakamlarını da bulalım, edelim.
Fakat öyle telefon açıp da bilmem kulüp başkanından şu belgeleri bana yolla falan olmuyor bu işler. Anca nasıl oluyor biliyor musun? Bilmeyenler için söylüyorum, sen biliyorsun da. Bazı duyarlı insanlar, kardeşim bu belgeleri kim yayınlar diyor. Mert Elamyalılar diyor. Buyur kardeşim, ben de araştırıyorum, sen de araştırıyorsun. Yoksa kalkıp da Futbol Federasyonu'nun altından tünel kazarak o belgeler ele geçmiyor. Veya Galatasaray Kulübü'nün içine girmek falan değil. Galatasaray Kulübü'nün kenarına yaklaşamazsın bir basın mensubu olarak. Ha, o zaman herkes belge bulsun, çıkarsın, biz de yayınlayalım. Mümkün mü? Gönül ister ki... Ya bırakalım o kaleci bırakalım derken çok önemli olay, defalarca konuştuk. Hepsi öğrenilsin, açıklansın, yayınlansın, yazılsın. Mesut Özil'inden Elif Elmas'ına kadar, Vedat Muriç'inden oraya kadar. Galatasaray'da bak yazıyoruz, Beşiktaş'ta yazdık. Bak Beşiktaş'ta yazdık. O zamanlar diyorlardı ki yazın yazın diyorlardı. Veya menajerler diyorlardı ki yazın yazın, Atilla Türkiye reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlardı. Tutuklandılar. Keşke hep beraber el ele verelim. Yani Galatasaray yazdığı zaman... Galatasaraylılar şunu demesin, biraz da Fenerbahçe'ye yaz diye. Fenerbahçe'ye yazıyoruz, biraz da Galatasaray'a yaz diyorlar. Beşiktaş'a yazıyorsun, Galatasaray'a yaz diyorlar. Beşiktaş'ı tekrar yazıyorsun, niye sadece bizle uğraşıyorsun diyorlar. Ha, birinden 5 kere yazmışızdır, birinden 9. Bu iş biraz da elimize geçirdiğimiz belgelerle orantılı. Yani öyle yerlerden belge geliyor ki şaşırıyorsun. Ne mutlu yani, keşke herkes duyarlı olabilse, herkes. Yani o bir sadece 3-5 gazetecinin yoğun uğraşıyla bu işler çözülmez.
Bitirdik programı Atilla abi. Son bir gelişme var Abdülkadir Ömür'le ilgili. En az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Trabzonspor doktorunun bir açıklaması olmuş. Nisan sonu gibi dönmesini bekliyoruz. Maç eksiği olacak ama Mayıs ayında milli takım kampında eğer teknik direktör tercih ederse katılabilir diyor. Aslında çok da karamsar bir tablo çizmemiş Trabzonspor kulüp doktoru. Bu da iyi bir gelişme. Umarız yani, beklenenden de önce, yani, Nisan'dan
inşallah,
da önce.
İnşallah.
Abdülkadir Ömür de sağlara geri döner.
Evet.
Evet Atilla, bitirdik. Teşekkür ediyorum.
Ben size. Teşekkür ediyorum.
Bugünlük programı notla.
Yine hararetli geçti ama geçmesi gerekiyor.
Evet, ben de terledim biraz. Dinlerken de. Haftaya o zaman aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın efendim.
Atilla Türker'le Markaj sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.